şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Haftanın son Dünya Hali programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Libya'da intihar saldırıları var. 30'dan fazla insanın öldüğü belirtiliyor. Libya ordu sözcüsü yaptığı açıklamayı Bingazi şehrinde düzenlenen saldırıda 30 kişinin öldüğünü dile getirdi. Libya'nın aynı zamanda IŞİD'in tamamen oyun sahasına dönüştüğü belirtiliyor. Radikal İslamcı örgüt Libya'nın Sirte, Derne kentlerinin yanı sıra Trablus'a da sızıyor. Libya'daki durumu düzeltmeye yönelik İtalya'dan bir açıklama geldi. Asker gönderebileceğini dile getiriyor. Libya'ya Mısır'ın yaptığı hava saldırılarının ardından Fransa, Mısır'a 5 milyar dolarlık uçakları teslim etme kararı aldı. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Radikal Gazetesi dış politika yazarı, Hürriyet Gazetesi dış politika analisti Fehim Taştekin'le Libya'daki son durumu konuşacağız. Ayrıca Fehim Taştekin'le Ukrayna'daki durumu ele alacağız. Ukrayna'daki çatışmalardan ABD yönetiminin rahatsız olduğu belirtiliyor. Ateşkesin büyük ölçüde uyulmakla beraber yer yer ve tehlikeli boyutta ateşkese uyumsuzluk gösterildiği dile getiriliyor. Kiev'in doğudaki isyancılara karşı yaptırımları da artırdığı, en azından gevşetmediği, yumuşatmadığı belirtiliyor. Çatışmaların yoğunluk düzeyinin de arttığı dile getiriliyor. Çatışma olan bölgelerde ateşkes için Rusya, Fransa ve Almanya'nın baskıları ise devam ediyor. Minsk Anlaşması'nın yürürlüğe girebilmesi için. Avrupalı avukatlar hükümete grev hakkına saygı gösterilmesi çağrısı yaptılar. Zürih'te iki yolcu treni çarpıştı. 50'den fazla yaralı var. ABD Dışişleri Sözcüsü Jen Psaki, Irak-Şam İslam Devleti'nin Suriye ve Irak'ta ve Libya'da estirdiği teröre dikkat çekerek ideolojilerini yenmeden IŞİD'i yenemeyiz açıklamasını yaptı. Avrupa ülkeleri Esad'la diyaloğu tartışıyor. İç savaş nedeniyle başkent Şam'dan elçilerini çeken Avrupa ülkelerinden bir kısmının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yeniden diyalog kurmak istediği dile getirildi. Türkiye'nin füze sisteminin Rusya'yı tehdit etmediği dile getiriliyor. Rus resmi haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre ismini açıklamayan bir kaynak yaptığı açıklamada füze sistemi Rusya'nın nükleer güçlerini hiçbir şekilde tehdit etmeyecektir. Fakat bu sistemin kurulması ardından bölgede dengeler değişecek açıklaması yapıldı. ABD'nin Georgia eyaletinde gelecek hafta idam edilecek kadının son isteğinin hamburger menüsü olduğu belirtildi. Yemen'de taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Husilerin yönetime el koyduğu Yemen'de Birleşmiş Milletler aracılığıyla gerçekleşen görüşmeler sonunda tarafların hatların geçiş konseyini oluşturma konusunda uzlaştığı belirtiliyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Fehim Taştekin'le Libya'daki son durumu ve Ukrayna'daki durumu değerlendireceğiz. Şimdi Fehim Taştekin'le sohbetimizi dinliyorsunuz.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde konuğumuz Radikal Gazetesi Dış Haber Müdürü, Hürriyet Gazetesi Diplomasi Muhabiri, gazeteci, yazar Fehim Taştekin. Fehim Taştekin'de biz Ukrayna'daki uygulanmaya çalışılan ateşkes anlaşmasını konuşacağız. Hem anlaşmanın oluşum şartlarını, anlaşmanın başarısı için gerekli şartları ve buna engel olabilecek durumları konuşacağız. Yine fırsat bulabilirsek Libya'da IŞİD'in yol açtığı karışıklık ve IŞİD'in bölgede genel olarak yol açtığı etkileri kısaca konuşacağız. Hoş geldin sevgili Fehim.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Evet, Ukrayna yoğun bir iç çatışma halindeyken Fransa ve Almanya hızlı bir hamleyle araya girdiler. Amerika NATO'yu savaş pozisyonuna hazırlarken bir ateşkes anlaşması sağlandı. Fakat bu anlaşma uygulanıp uygulanamayacağı henüz belli değil. Kısmen uyuluyor ama yer yer çatışma haberleri de geliyor. Sahadaki durumun yanı sıra hem anlaşmanın kendi içerisinde hem de anlaşmada etkili olan tarafların, Ukrayna'da etkili olan tarafların daha doğrusu, başta Amerika olmak üzere özellikle, yarattığı bazı özellikler var. Taleplerin durumla uyuşmazlığı var. Örneğin federasyon talebinin Avrupa Birliği ve NATO konusunda yol açabileceği sıkıntıları sen konuyla ilgili bir yazında etraflıca ve güzelce kaleme almış idin. Şimdi bu anlaşma İşte uygulanma şartlarını öncelikle istersen konuşalım. Sahadaki durum sıkıntılı gittiğini sürecin gösteriyor zaten.
Şimdi açıkçası Kiev'deki iktidar değişikliği, ki bu iktidar değişikliği aslında kanlı bir komplo olarak ortaya çıktı. Bunu başta çok biraz çekilerek yazıyorduk ama daha sonra itiraflar da çıktı. Hem Amerikan yönetimi, Obama bizzat kendisi bu iktidar değişiminde işte Rusları kışkırtacak bir yol izlendiğini itiraf etti. Ayrıca geçen BBC'de röportaj vardı. Kiev'deki meydanda ilk silah çekenlerin ve polise ateş edenlerin göstericiler olduğuna dair itiraflar vardı. Bu yol beraberinde aşırı milliyetçi ve Rus karşıtı bir kesimin iktidarı ele geçirmesini getirdi. Bu haliyle psikolojik kopuşun başlangıcıdır. Yani doğuda Rusça konuşan halkların kendi haklarını gasp eden ve onlara karşı hiç de iyi niyetler beslemeyen yeni bir iktidar ortaya çıkınca bunun işte çatışmaya dönüşmesi de kaçınılmaz olarak aradaki psikolojik kopmayı farklı bir şekilde artık bu ülkenin bölüneceği bir çizgiye doğru geliştirdi ve bugüne getirdi. Çok sayıda insan öldü. Yani iki düşman ülke arasında savaşı andıran manzaralardan bahsediyoruz. 5000 üzerinde insanın öldüğünü görüyoruz. Bu kadar acı düşmanlığın ve bu kadar karşıtlığın derin hale geldiği bir yerde hakikaten yeniden barış bulmak o kadar kolay olmayabilir. Yani bunun için zaman ve iyi niyet gerekir. Bunun için pişmanlıklar gerekir. Biz bu iyi niyeti ve pişmanlıkları görmüyoruz. Yani olan şey şu, evet yani Batı bir hamle yaptı. Rusya'yı kışkırttı ve Rusya Kırım'ı aldı. Arkasından Doğu Ukrayna ya da yeni Rusya dedikleri bölgede farklı bir oluşum ortaya çıktı. Batı bu kaybı nasıl telafi edecek? Bununla ilgili kafalara karışık. Bu yüzden de işte baskıyla önce Rusya'ya yaptırım baskısı uyguladılar. Olmayınca orta yolda buluşmak üzere bir ateşkes anlaşması çıkardılar. Bu son derece kırılgan bir ateşkes anlaşması. Sonuç itibariyle bu kadar kan aktıktan sonra doğudaki halklara işte iki cumhuriyet, bağımsız cumhuriyet olarak kendilerini deklare eden bu halklara bir şeylerin verilmesi lazım. Takım garantilerin sunulması lazım. Elbette teknik olarak ateşkesin sahadaki uygulamaları ilerleyebilir. Çatışmalara rağmen taraflar kabaca anlaşmanın koşullarını yerine getirebilirler. Ama asıl önemlisi bir ay içerisinde Rada'nın kararname imzalaması, statüyle ilgili bir düzenlemeye gitmesi ve yıl sonuna kadar da anayasal çerçevesi olan bir statü anlaşmasının hayata geçirilmesi. Bu kadar kolay değil. Şimdi ben devlet başkanının çıkışlarına bakıyoruz. Kiev'de hakim olan, parlamentoya hakim olan havaya bakıyoruz. Son derece milliyetçi ve çok da federatif ya da özellik çalışmalarına izin verecek bir hava yok. Bu olmayınca da ne Rusya'nın ne de bu kadar fazlasıyla bedel ödenmiş doğudaki halkların bunu kabul etmesi mümkün gözükmüyor. En kritik olan da özelliğin nasıl olacağıyla ilgili. Yani basit bir özellikten bahsetmiyoruz. Buradaki istenilen özellik, yani gerektiğinde mesela NATO üyeliği ya da Avrupa Birliği üyeliği söz konusu olduğunda ya veto hakkı olacak ya da ben ayrılıyorum diyebilme hakkı olacak. Kendi kaderini tayin hakkı olacak. Şimdi bu iki kritik konu Rusya'nın da doğrudan hani işin içerisine dahil olduğu nokta. O yüzden ben burada çok sancılı bir sürecin yaşanacağını düşünüyorum. Yani ne Kiev'deki siyasi aktörler ne de Avrupa Birliği ve Batı kanadı bu konuda Rusların istediği şekilde bir veto kartını ya da kendi kaderini tayin hakkını tanıyacak bir ayrıcalığı vereceklerini düşünmüyorum. Bu olmayınca ne olur? Bu olmayınca kırılgan ateşkes üzerinden daha çok ateşkesler ve savaşlar yaşanır. Şimdi elbette ne Batı ne de Rusya Ukrayna üzerinden bir proxy savaşı verseler de doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Yani ekonomik olarak bu iki tarafın da kaldırabileceği bir şey değil. O yüzden Ukrayna savaşın yürütüldüğü bir tampon bölge haline geliyor ve bu hal kontrollü bir gerilim ve çatışma, sürdürülebilir bir çatışma konsepti içerisinde devam edebilir. Eğer taraflar ciddi olarak müzakereye oturmazlarsa. Şimdi yani koşullar o kadar değil. Bir kere bağımsız yeniden iki cumhuriyet ve Kiev arasında doğrudan müzakere yok. Bu başı başına zaten birbirlerine ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Yani arada AGİT var, arada Rusya ve Avrupa Birliği var. Böyle çift mekanizmalı bir süreçten bahsediyoruz. Yüz yüze oturamadıkları, konuşamadıkları bir durum yüzünden de her şey böyle bir pamuk ipliğine bağlı halde gidiyor. Nitekim ateşkesin şartları uygulanırken de gördük ki çatışmalar hala devam edebiliyor.
Evet. Almanya ve Fransa son anda NATO bir takım askeri hazırlıkları içine girerken son anda bir hamle yapmıştı. Yaptırımlar konusunda da Almanya nispeten şahin gibi duruyordu. Fakat Amerika'nın niyetleri herhalde çok ileri geldi Almanya'ya ki bu ateşkes için arabulucu oldu. Siz Avrupa Birliği'nin işte Rusya'yı ekonomik yaptırımlarla devirmenin mümkün olmadığını, Ukrayna'nın durumunun giderek kötüleşmesinin kimseye yaramadığı ve kendi içindeki politik birliğin sağlanamaması verileri üzerinden Almanya'nın farklı bir tutuma girip ateşkesi sağladığındaki gibi bir başka çıkış yolunu güçlendireceğini umuyor musunuz, yoksa Batı'nın şahin kanadı bu konuda uzlaşmaz mı görünüyor?
Yani Batı'nın derken özellikle Avrupa Birliği'nin doğu kanadı, Rusya ile tarihsel husumeti olan Polonya gibi doğu kanadı elbette daha şahin politikalar izliyor ve bu doğu kanat ayrıca Amerika'nın da çok ciddi olarak nüfus alanını oluşturuyor. Yani burada Amerikan politikaları doğuda, Avrupa Birliği'nin doğu tarafında yeni üyeler üzerinde elbette çok farklı bir etkiye sahip. Bu kanat daha şahin, daha Ukrayna'nın silahlandırılmasını istiyor, Rusya'nın daha çok cezalandırılmasını istiyor vesaire. Ama Rusya'yla hem ticari ilişkileri olan Batı tarafı, yani Almanya başta olmak üzere, İtalya mesela, İspanya, bu ülkeler farklı şeyler söylüyorlar ve bunların ekonomik kayıpları giderek artıyor. Bu yüzden de neokon kanadın, Amerika'daki neokon kanadın bastırması ve Avrupa Birliği'nin neokon kanadının herkese bastırması karşısında diğerleri de bu işi daha fazla ileri taşımadan makul bir yoldan çıkış bulmaya çalışıyorlar. Şimdi Almanya yaptırımlarda ağırlığı olan bir ülke ama gerçekten Avrupa Birliği içerisinde bir denge gütmek zorundaydılar ve bunu yaptılar. Ama Rusya-Almanya ilişkileri Amerikan çıkarlarına feda edilemeyecek kadar güçlüdür. Bu yüzden de Merkel burada hemen devreye girdi ve Fransa ile birlikte burada sonuç alabilecek bir yolu denediler. Rusya'nın da işine geliyor. Yani Rusya da şu anda herhangi bir şekilde Doğu Ukrayna'nın tamamen kopacağı ve Rusya'nın mecburen hami olacağı bir duruma hazır değil. Ekonomik olarak hazır değil. Yani doların durumu, petrol fiyatlarının bu kadar düşmesi Rusya için çok ağır bir bedel anlamına geliyor. Haliyle mevcut koşullarda ayrıca küresel başka meseleler var. Suriye gibi, İran dosyası gibi. Bu konularda da Rusya elbette bir işbirliği ihtiyacı duyuyor. Amerika ile birlikte çalışmak istiyor. O yüzden adım adım bu meseleleri soğutmaktan yana Almanya'nın da bu yönde tercihi çok örtüşüyor Rusya'nın tercihiyle. Ancak sorun şu, şimdi yani aktörler kendi içinde fazlasıyla çelişen aktörler var. Şimdi Amerikan Kongresi'nin durumu mesela, yani Obama yönetimi, kendisi, Obama'nın kendisi daha kontrollü bir siyasetten yana kışkırtıcı olmak istemiyor. Ama Kongre'nin demokrat kanadı dahil artan oranda Obama'ya bir baskı söz konusu ve bu baskıda işte daha fazla silah verilmesi gibi bir takım seçenekler üzerinde duruluyor. Yani Obama da bunlara karşı önce diplomasi, olmazsa silah yardımı da olabilir şeklinde. Hani bir yanıyla Rusya'yı hani uyarıyor, bir yanıyla da kendi senatörlerini dizginlemeye çalışıyor. Ben burada Amerika'nın çok öne çıkmadan Avrupa Birliği'nde Almanya'nın ve Fransa'nın birazcık da Obama'yı, Sonra'yı değil, Obama'yı da hani yedekleyen bir diplomatik girişimde bulunduğunu düşünüyorum. Yani bir paslaşma var işin içerisinde. Bunun yanında görüyoruz ki yani Amerikan yönetiminin kurulu düzeni diyebileceğimiz yapı, ki Obama bu yapıyla sorumlu, bu yapı eski soğuk savaş mantalitesiyle yol almaya çalışıyor ve bu söz konusu olduğu zaman birdenbire nüfuz alanları, etki alanları söz konusu olduğu zaman Ukrayna gibi, Gürcistan gibi ki buralar NATO ile Rusya arasında tampon bölgeler işleri görüyor. Buralar söz konusu olduğu zaman eski reflekslerin hızlı bir şekilde her şeyi domine ettiğini görüyor. Yani McCain gibi adamların söz sahibi olduğu senatoda, kongrede o eski hastalıklar çok kolaylıkla yükselebiliyor.
Evet.
Demokratları da bunlar etkisi altına alabiliyorlar. Rusya söz konusu olduğu zaman hızlı bir şekilde cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki o ince çizgide kalkabiliyor.
Evet. Bir başka sorunlu bölgeye geçelim kısaca. Libya'daki son kargaşa ve sıkıntılı duruma ilişkin kaleme aldığın yazıda IŞİD'in fonksiyonlarına, gördüğü fonksiyonlara ilişkin ilginç gözlemler ve tezler dile getirmiştin. Zamanımız çok daraldı ama özellikle hem Sisi'nin yeniden bir bölge lideri olarak yükselişinde oynadığı rol, hem Mısır'ın silahlanması konusunda IŞİD'in oynadığı rol, hem Libya içerisinde batılı güçlerin yeniden faal hale gelmesine yönelik oynadığı rol, Orta Doğu'da Irak ve Suriye'de yol açtığı kargaşanın hayli gibi ağır bir modelini, benzerini daha orada dile getiriyor. Bunu dinleyicilerimiz Radikal'in internet sitesinden bulup okuyabilirler yazıyı, ama özellikle işlediğin bu kullanışlılığına ilişkin peş peşe sıraladığın bir tezler dizisi vardı. Onu da kısaca bizim için tekrar edersen çok mutlu, evet, olacağız.
Şimdi Libya'da bir vekalet savaşı düzeni şekillendi. Bir tarafta Trablus'ta kurulu bir hükümet var, bir tarafta da Tobruk'ta kurulu hükümet var. Tobruk Körfez ülkelerinin desteğini aldı. Mısır buna dahil ve Batılı ülkelerin desteğini aldı. Trablus'taki hükümet ise Türkiye'nin, nispeten de Katar'ın desteğiyle, Körfez'den sadece Katar'ın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışıyor. Şimdi IŞİD ortaya çıkınca, burada iki bölgede kendi varlığını tesis edince, emirlik vesaire kurdu. Arkasından Tobruk hükümeti, Körfez destekli Tobruk hükümeti, IŞİD'e yönelik uluslararası bir kampanya ile birlikte Trablus'taki rakip olan hükümeti de ortadan kaldırmaya yapacak bir kampanya yürüttü. Burada IŞİD'in 21 Kıptı'yı öldürmesi Mısır'a bir müdahale fırsatı verdi. Mısır zaten Tobruk hükümetini destekliyor ve oraya bir operasyon düzenlendiğinde ilginç bir şekilde birdenbire arka arkaya gelen, yaşanan olaylar oldu. Bu da işte IŞİD nedeniyle takım fırsatlar doğdu derken anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir kere Mısır yönetimi, yani darbe sonrası kendi varlığını tehditleyen yönetim, IŞİD'e karşı hemen aktif bir pozisyon aldı, operasyon düzenledi ve kendi meşruiyetini uluslararası alanda da böyle tesis eden bir dille, yaklaşımla bunu ortaya koydu. Fransa'nın satmaya çalıştığı, biliyorsunuz, şeyler, savaş uçakları var, Rafael uçakları var. Bu uçaklarla ilgili Mısır'ın insan hakları için bu kadar kötü yönetimine bu silahlar satılamaz diyen Amnesty International gibi insan hakları örgütleri vardı. Birdenbire bu şeyler, eleştiriler, bu çekinceler kesildi ve Kahire'de ertesi gün hemen anlaşma imzalandı. Çok yüklü bir yükün olan bir anlaşma ve bu silahlar teslim edilecek. Aynı şekilde IŞİD'le ilintili yeni gruplar Sina Yarımadası'nda saldırılar düzenliyor ve Mısır yönetimi bu saldırıları bastırmak için operasyonlar yürütürken kendi meşruiyetini de içeride tesis ediyor. Yani terörle mücadele Mısır'ın kendi iç siyasetinde iki lehine dengeleri oturtuyor. Körfez'le işbirliği ve ilişkiler bu bağlamda tarzlan bir sürece girmişken tekrar o ilişkiler de rayına oturuyor. Bu arada yani anlaşılmaz şey şu, yani IŞİD'in bu vahşetine karşı mesela Trablus'taki hükümetin çok böyle kınayıcı bir yaklaşım sergilemesi, yani IŞİD vahşetini değil, yani Mısır'ın saldırılarını kınaması. Haliyle Türkiye destekli Trablus hükümeti acaba IŞİD'le işbirliği mi yapıyor gibi soruları gündeme getirdi ki Trablus'tan bu tepkiyi hemen avantajı çeviren Tobruk hükümeti anında Türkiye'yi de suçladı, teröristlere destek veriyor diye. Yani IŞİD bu anlamda bir vekalet savaşında inanılmaz derecede herkes tarafından bir bahane olarak
dostları ve düşmanları dahil.
Evet, İtalya biz operasyona hazırız mesajı verdi. 5000 askerle eğer uluslararası bir müdahale olursa, biz Libya'ya yeniden müdahale olursa biz askeri katkı vermeye hazırız. Çünkü IŞİD Kıptilerin kellesini keserken teramoniyle o vahşeti sergilerken bir taraftan da işte Roma'yı da fethedeceğiz diye tehdit savuruyor. Bu çok tuhaf bir durum tabii. Yani bir tarafta Kıptiler Hristiyan olduğu için farklı bir mesaj içeriyor. Yani Batı'ya karşı tehlikeli bir mesaj, sadece Mısır'a değil, sadece Türkiye'ye değil, Batı'ya karşı tehlikeli bir mesaj içeriyor. Zavallı işçiler bunlar ve Zıtır'ın en fakir kesimlerinden gelen işçiler üstelik. Bu insanları bu şekilde katlederek çok sayıda uluslararası aktöre kendi alanlarında manevra yapma fırsatı da veriyor.
Evet.
Burada sorun, gerçek anlamda sorun, IŞİD belasını bertaraf edecek çok mantıklı, akıllı, kalıcı bir ortaklığın tesis edilmesi. Bu ortaklık yok. IŞİD üzerinden herkes kendi rakibini ekarte etmeye çalışıyor.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Radikal Gazetesi Dış Haber Müdürü, Dış Politika yazarı Fehim Taştekin'di. Ukrayna'dan başladık. Ateşkesin neden kırılgan olduğuna dair görüş ve gözlemlerini aktardı Fehim Taştekin ve oradan bir başka kaos bölgesine, Libya'ya uzandık ve orada IŞİD'in oynadığı rolü ele aldık. Çok teşekkür ediyorum sevgili Fehim katılımın için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugünkü ve bu haftaki programımızın sonuna geldik. Hafta başı aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.